Ayrım 16. Öteki Renkler Orhan Pamuk. Sayfa 168. Tanpınar'ın bitmemiş romanı Ay'daki Kadın. Tanpınar'ın yarım kalmış son romanı Ay'daki Kadın bir rüyadan uyanışla başlar ve içinde rüya kelimesinin geçtiği bir cümleyle yarıda kalır. Kitapta en çok geçen kelimelerden biridir rüya. Romanın adını edebiyatımızda benzeri az bulunur bir mizahla kurulmuş eşsiz bir rüyadan alır. Tanpınar'ın roman ve şiirlerini yakından tanıyanlar için Ay'daki Kadın baştan aşağı bir rüya dili ve atmosferiyle kurulduğunu söylemek de şaşırtıcı olmayacaktır. Kısaca Ay'daki Kadın daha ilk sayfasından anlaşılacağı gibi okuyucuyu o bildik, Tanpınar dünyasının hazlarına hemen götüren bir roman. Öte yandan tamamlanmamış kitabın dünyası. Ekleri ve dikişleri gözüken bu yüzden de Tanpınar'ın kimi romancı sınırlarını, kararsızlıklarını ve etkilerini açığa vuran bir dünya. Kitabın başlarında bir yerde benim Tanpınar'a yakıştıramadığım bir Akdenizliyiz heyecanıyla yazılmış iğreti bir Marmara'da fırtına sahnesinden sonra Tanpınar kendi gibi romancı olan kahramanı için şöyle der. Selim daha ziyade nokta nokta ile beraber okuduğu Ul Ses'in tesiri altında idi. Az sonra 1920'lerin lise öğrencisi Selim'in Joyce'un Ul Ses'in değil Odisa'nın etkisinde altında olduğunu keşfedersiniz. Ama edebiyat severlerin tat alacağı mutlu bir kalem sürçmesidir bu. Bu kalem sürçmesiyle Tanpınar, Ay'daki Kadını yazarken aklında Joyce'un Ulysses'i olduğunu sanki farkında olmadan okuyucularına duyurmak istemiştir. Ulysses gibi Ay'daki Kadın da geniş ölçüde çağrışımlara dayanan iç monologlarla kurulmuştur. Ulysses gibi Ay'daki Kadın da kahramanın bile doluluğuna şaştığı tıkış tıkış olaylarla ve anılarla yüklü bir günde geçer. Joyce'un kahramanı Bloom gibi Selim de içine savrulduğu dış dünyadan çok kendi iç dünyasında yaşadığını düşünmeye başladığınızda ise benzerliğin sizi yanılttığını sezersiniz. Çünkü Ay'daki Kadının baş kişisi Selim, başka hiçbir etkiyle açıklanamayacak tam bir Tanpınar kahramanıdır. Kişilik sahibi kuvvetli romancıların kitapları karşılaştırmalarla ancak bir noktaya kadar anlaşılabilir. O noktadan ötede ise romancının hiçbir etkiyle değiştirilemeyecek ve reçetesi ancak romanın kendi içinden çıkarılabilecek kendi dünyası vardır. Ay'daki Kadının daha ilk sayfalarında Tanpınar'ın öteki romanlarından bildiğimiz dünyayı tanıyoruz. Çeşitli ara renklerle de olsa kahramanların ikiye ayrıldığı bir dünyadır bu. Kendi meseleleri içinde kaybolanlar ve daima dışarıda daima uyanık olanlar. Öteki Tanpınar romanlarında olduğu gibi birinci türden kahraman Selim, kendi sorunları ve kendi dağınıklığıyla ön plandadır. Bir geçmişle bağlı olduğu ve hala arzuladığı kadın Leyla ise ikinci türden kararlı, ne yaptığını bilen sağlam bir erkeğe, Refi'ye bağlanacaktır. Bütün kahramanların geçmişleriyle birlikte bir araya geldiği ve romanın ikinci yarısını kaplayan o eğlenceli davette anlatırken Tanpınar'ın eğlendiğini anlarsınız. Selim'in Leyla'sını bir an önce yakınlaşmak yerine davetin verildiği yalının odalarını bir müze sever gibi gezmesi, Tanpınar'ın kahramanları ile birlikte bu sanat tarihi gezisine katılması da elbette çok Tanpınarcadır. Üstelik Mecnun'un Leyla'sı yerine önce onun bir resminin, daha sonra ise duvara asılı fermanların, antika konsolların, küçük dere peyzajlarının, yazılı levhaların, Hamdullah yazması Kur'anların, renkli camların çağrıştırdığı dünyalara dalması, sevgilisiyle sanat eserleri arasında bu küçük yer değiştirme, öteki romanlarda keşfedemediğimiz bir Tanpınar sırrını bize sezdirir. Geçmiş kültürün güzelliklerine ilgi, sanki Tanpınar romanlarında engellenmiş bir cinselliğin ve yaşanmamış bir hayatın yerini almaktadır. Otobiyografik özellikler taşıdığı açık olan son ve en yaşlı baş kahramanı Selim, bu iki uç hayat-sanat arasında gidip gelen gözlemlerin doğal dağınıklığıyla sergilenmek için Tanpınar'ın yararlandığı monolog, ayrıca kitaba hakim olan rüyamsı atmosfere de hizmet eder. Romanın yazıldığı yıllarda Türk okuru için iyice yeni olan bu yöntem, Tanpınar'ı yeni bir roman tekniğinin heyecanlarına sürüklemez. Hatta arada sırada roman yazarı olarak kendisinin değil, kahramanlarının aklından geçenleri yazması gerektiğini aldırmadığını da fark edersiniz. Ama zevkle okunan bu Tanpınar parçacıkları, romanın her şeyi sarıp sarmalayan o rüyamsı atmosferi içinde erirler. Öyle ki kimi kahramanların o güncel siyasi, iktisadi, nereye gidiyoruz heyecanlarında bile romanın Demokrat Parti'nin güzel çağı denebilecek bir havayla kokan şampanyalı, yeni zenginli, skandallı ve suistimalli atmosferine denk düşen bir dili vardır. Sık sık tekrarlanan bazı Tanpınar kelimeleriyle uzviyet, bununla beraber fakat her şey bu tam gibi. Kurulan cümleler de dikkatle kurulmuş, bir hikayenin iniş ve çıkışlarını değil, daha çok cümlelerin kendi güzellikleriyle oluşturdukları bir dile, bir rüya atmosferine işaret ederler. Bu atmosferin ayrıntıları ise romanın ilk planının aksine sahnenin dışında kalmayı seçen, anlaşılan roman ilerledikçe bu kahraman öne çıkmıştır. Tanpınar kahramanı Selim'in gene Tanpınarca diyeceğim bir seyretme zevkiyle sahneden derlediği görüntülerden, hatta resimlerden oluşur. Bir örnek. Kayığın başında oturan genç bir kadın, arkasında güneşin ışığı bikini bir mayonun üstüne bir elbise geçirdi. Korsacının ve eteklerinin altında bir yığın acele ve ısrarlı hareket yaptı. Sonra ayağa kalkarak bir tarafı hep güneşte saçlarını düzeltti. Sanki en sıradan görüntüden bile dikkat edilip zevkle tasvir edilirse bir rasım tadı alınabileceğine karar vermiş gibidir Tanpınar. Değil yalnızca Türk romanında, dünya romanında da resim sanatına ve ressamlara bu kadar çok gönderme yapılan başka bir romanın olduğunu hatırlamıyorum. Sanki modern Türk edebiyatının geçmiş kültüre en derin dikkati gösteren ve en batılı yazarı Tanpınar, geleneksel kültürümüzde eksikliğini hissettiğimiz resim ve seyretme zevkini romanının dünyasıyla doldurmak istemiştir. Belki de bu yüzden yarım kalmış bu kitabın en başarılı yerleri Tanpınar'ın birer fırça darbesiyle çizdiği portrelerdir. Sahnenin dışındakilerin Kudret Bey'ini hatırlatan Naşit Bey, Hulki Bey, Rıza Bey, Şifa ve diğerleri. Kitabı bitirip kapadığınızda ise bu resmin tadının da etkisiyle Ay'daki Kadın'daki Dünyanın Öteki Tanpınar romanlarındaki dünyaya ne kadar yakın olduğunu düşünürsünüz. Bir yandan da hırsları, tutkuları, alışkanlık ve tuhaflıklarıyla sürekli hareket eden, kendilerini özgü jestleriyle kıpırdanıp konuşarak günlük hayatlarını yaşayan insanlar vardır. Diğer yanda ise geçmişleri ve yaşadıkları çevreyle birlikte bu insanların oluşturduğu bir dizi güzel görüntü. Bu iki dünya arasında kararsız Tanpınar kahramanı Selim'in bu iki dünyadan derlediği ayrıntılardan alacağımız tatlar, çıkardığımız anlamlar roman bitip bütünleşseydi bile sanırım fazla değişmezdi. Kemal Tahir'in Devleti ve Dili. Bir yazarı sevdiğimizi söylerken aslında ne demek isteriz? Bir anda o kadar çok şey ki bazen bir yazarı sevdiğinizi söylemek, Shakespeare'i sevmek gibi fazla anlamı olmayan bir söze dönüşü verir. Bir yazarı sevdiğimizi söylerken neyi kastedebileceğimize bir bakalım. 1. Yazarın kitaplarını severiz. En apaçık şey. Yazarımız bir romancı ise onun romanlarındaki dünyayı, kahramanlarını, olayları, onun bunlara yaklaşışını, duyarlılığını, aklını, mizahını, öfkesini, yaratıcılığını da severiz. Yazarın yazış biçimini, yazarlığını, yarattığı biçimleri severiz. 2. Yazarın kitapları dışındaki davranışlarını, politik tutumlarını, öfkesini, çevresini, yalnızlığını, hayatını, hayatının çeşitli anlarını, kurallara, alışkanlıklara uymasını ya da uymamasını severiz. 3. Yazarın eserinde bir ya da hayatında iki öyle bir şeyler vardır ki onu tartışmaya, hatta anlamaya girmek bizi yazardan aldığımızı bildiğimiz zevkten, okuma hazzından iyice uzaklaştıracaktır. Yazar bir eserinden aldığımız hazzı mantıkla açıklamadan ifade etmenin kestirme bir yoludur, seviyorum demek. Uzun bir süredir Kemal Tahir'den söz edildiği zamanlarda Kemal Tahir'i sevdiğimi, işte bu üçüncü nedenden söyleyiveriyorum. Kemal Tahir'i sevdiğimi söyleyivermek benim için Kemal Tahir'in eserini ve kişiliğini tartışmaya girmeden, bu tartışmanın yükünü taşımadan, onun eserinde ve kişiliğinde onayladığım, değer verdiğim, önemli bulduğum şeyler olduğunu kestirmeden söyleyivermenin bir yolu. Pek çok kareler, benzeri durumlarda Kemal Tahir hakkında aşırı olumsuz yargılar verilirken onu sevdiğimi söyledim. Oysa benim için aynı derece değerli, hatta daha önemli başka yazarlara ilgili tutumumu ortaya koymak istediğimde doğrudan o yazarın metinlerinden, hayatından, tutumlarından söz açıyorum. Öteki sevdiğim yazarlarda olduğu gibi doğrudan Kemal Tahir'den ve eserlerinden söz edebilseydim neyi vurgular, onda neyi önemli bulurdum, onu dile getirmeye çalışacağım. Ama bunun için onu tartışmalı bir yazar, Aşırı sevilen ve nefret edilen bir yazar durumuna sokan noktalara bir göz atmak gerekecek ilk. Bugün bunların çoğu öncelikle siyasidir ve hepsinin kalbinde Kemal Tahir'in yaratıcılığının özellikle son dönemde batılılaşma ve devlet konusundaki tutumları, açıklamaları ve yazdığı roman diyalogları yer alır. Tarihle kimsenin ilgilenmediği, ilgilenen ona ya da bir utanılacak ilkelikler ve çirkinlikler toplamı ya da nedeni anlaşılmadan övülecek kimi zaferler ve şanlı hikayeler diye baktığı bir dönemde, 1950'lerin sonunda Kemal Tahir tarihe bugünü belirleyen karmaşık, zengin ve çok önemli bir süreç olarak bakmayı bildi. Bugün de varlığını hissettiren, karmaşık ve ısrarlı bir güç olarak tarihe bakabilmesi, gözlerini Batı sanayileşmesinin ve modernleşmesinin entelektüel ürünlerine dikmiş ve onunla kamaşmış olan zamanın düşün ortamını şaşırttı. Kemal Tahir tarihte geniş yığınların özel ve günlük hayatını görmedi. Tarihi asıl yapanlar olarak gördüğü devlet ve onunla ilişkili olanların hikayelerini dramlaştırarak anlatmaktan hoşlanıyordu. Devleti yöneten ya da yönetmiş olan, devlet sorumluluğunu şu ya da bu şekilde derinden bir şekilde hisseden kahramanlar, aracılığıyla Kemal Tahir geçmişte en önemli şey olarak gördüğü devletin serüvenlerini dile getirdi. Bu anlayışla Kemal Tahir, devletin tarihte ve toplumda önemini vurgulayan, ülkede yaşanan zaferlerin ve sefaletin, halkın zenginliğinin ve yoksulluğunun nedeni ve kaynağı olarak devleti gösteren geleneksel siyasi edebi tutumunun bir parçası oldu. Gelibolulu Ali'den günümüzün devlet kemalistlerine kadar süren bu tutum, toplumun kurtuluşu ile devletin kurtuluşunu neredeyse bir tutar. Devletin yeri ve önemi ve işlevinin ahlaki temelleri konusunda Kemal Tahir, bu bağlamda son 60 yıllık kemalist düşünceden hiç ayrılmaz. Kemal Tahir'in kemalistlerden ayrıldığı, kendisini tartışılır yapan en önemli nokta ise devletin aldığı batılılaşma kararıdır. Kemal Tahir çözümleyici bir açıklamadan çok belagatla yaklaşır konuya. Batılılaşma ihaneti, askeri ve teknolojik batılılaşmanın zorunluluğunu, kültürel batılılaşmanın bunun tartışmalı bir sonucu olabileceğini tartışmak istemez. Daha çok idari, hukuki ve siyasi batılılaşma ile hatta bunlardan çok bir simge olarak batılılaşma kararının kendisiyle ilgilidir kahramanları. Devletin batılılaşma kararı alarak şimdiye kadar koruyup kanat gerdiği, sert davransa da çıkarlarını kolladığı geleneksel cemaatler, halk, ayrıcalıksız olanları terk ettiği düşüncesini okuyucusuna sezdirir. Batılılaşma hem devleti halktan kopardığı için bir ihanettir, hem de bu kararı alan aydınlar, devleti geleneksel koruyucu tutumundan uzaklaştırdıkları için ihanet etmişlerdir. Bu noktada benim için önemli olan Kemal Tahir'in tarihe bakarken belirginleşen siyasi seçimi. Bu seçimin sonuçları batılılaşma karşıtı milliyetçi ve biz bizden başka kimseye benzemeyiz türünden her ülkeden görülen yerelci heyecanlara cevap ve umut verebilmesi değil. Bu milliyetçilik biçimine işaret ettikten sonra dönüp dönüp sözünü ettiği ihanetin üzerinde durmak istiyorum asıl. İhanet olarak belagatla nitelediği siyasi, kültürel kararının içeriğinden de söz etmiyorum. Yalnızca ihanet kelimesinin taşıdığı çağrışım gücünden, bu kelimenin kahramanlarının çözülmelerine, tarihe bakışa, Kemal Tahir'in roman dünyasının birdenbire nasıl bir belirleyici unsura dönüştüğünü anlatmak istiyorum. İster solcu ya da modernist, ister sağcı ya da muhafazakar olsun, milliyetçi heyecanlanmaların ve öfkenin çok kolay bir şekilde itibar ve yaygınlık kazanıverdiği bir kültür dünyasında yaşadığımız için gazetelerdeki köşe yazılarından siyasi nutuklara pek çok yerde hepimiz bu ihanet sözcüğünü işitmeye alışmışızdır. O kelimenin arkasında gerçekten bir içerik varsa çoğu zaman bu yalın kat bir değişimden ibarettir. Ama değişim ancak insan zaafları ve küçüklükleri, ya da tam tersi kahramanlıklar ve büyük adamlar aracılığıyla görebilme alışkanlığı kelimeyi sürekli gündemde tutar. Modern Batı romanının psikoloji ve yazının kendi derinlik imkanlarıyla kavramaya ve kurmaya çalıştığı insani durumlar bizim romanlarımızda geleneksel olarak cin çarptı ya da içine cin girdi denen durumlara benzeri kalıplarda temellendirilmeye çalışılır. Hayatın zenginliğini tek bir başlangıç ve nedene indirgeyerek açıklama tutkusu böylece kötülük, zaaf, korkaklık ya da cesaret gibi açıklamaktan çok geçici durumları adlandırmaya yatkın kavramların birer anahtara dönüştüğü anlatılara destek olur. Kemal Tahir'in batılılaşma ihaneti derken, ihanet kelimesinin kazandığı anahtar değer, bu geleneksel hikaye etme ve anlatma kalıplarından beslenir. İhanet tıpkı cin çarpması ya da kuduz gibi insanları durup dururken bulan ve onları kötü yapan nedeni belirsiz bir hastalıktır. Ama Kemal Tahir'in romanlarında ihanet bu basma kalıp ve yerli açıklamasının ötesinde daha derin ve çarpıcı bir etkileme gücüne de ulaşır. Gelenekselle modern arasında bocalayan, bunalan romancılara kıyasla Kemal Tahir daha derin, karmaşık ve entelektüel olduğu için bunu göstermek için onun romanlarında bilginin tıpkı bir roman kahramanı gibi nasıl dramatik bir boyut kazandığını işaret etmeli. Kemal Tahir'in romanlarında bilgi dramlaştırarak bir belirsizlik ve esrar halesine bürünerek verilir. Bilginin varlığı o anda okuduğumuz o sahne yaşayan kişiler arasında hissedilir ve dramatik yapının kaçınılmaz bir parçası olur. Bu bakımdan özellikle son dönem romanlarında bilginin tıpkı bir roman kahramanı gibi olaylara katıldığını, olayların dramatik yapısını değiştirdiğini, kuvvetlendirdiğini söylemek yanlış olmaz. Bu özelliği Kemal Tahir'in romanlarında bilginin yama gibi yapıştırma bir şey durduğunu, dışarıdan dayatıldığını, Ahmet Mithat'ın romanlarında olduğu gibi ansiklopedik bir konu dışına çıkma olduğu yolundaki görüşlere karşı çıkmak için söylüyorum. Bu görüş, Kemal Tahir'e karşı yapılan ve siyasi olmayan eleştirilerin en çok üzerinde durduğu nokta olduğu için bir örnek vermek yerinde olacak. Yorgun Savaşçı romanı baş kahramanı Cehennem Yüzbaşı Cemil'in aracılığıyla mütareke döneminin yenik subaylarının, yorgun savaşçılarının, eski ittihatçıların toparlanarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk örgütlenmelerini başlatmalarını hikaye eder. Romanın başlarında iktidardan düşmüş, İstanbul'da toplanmış eski ittihatçılar arasında bir durgunluk, bir beklenti, yenilgi ve dağınıklık havası vardır. Bu havaya uygun bir şekilde baş kahraman Yüzbaşı Cemil ve diğer ittihatçılar Doktor Münir, Patriot Hayati ve Halil Paşa bir konakta saklanmak zorunda kalırlar. Orada bir tutukluluk ve faal hayattan uzak düşmüş olma haliyle kimi daima tarihi okur, kimi santranç oynar. Roman okuyucusu için asıl yaptıkları iş ise geçmişte kalmış kendi iktidarları, tarih, devlet ve geleneksel Osmanlı Devleti'nin yapısı hakkında konuşmaktır. Şehrin kenarlarında bir konakta sallanan eski iktidar sahiplerinin başlarına gelenleri anlamaya çalışmaları, kahramanların kendileri anlayış ve anlatış yöntemidir okuduklarımız. Kemal Tahir'in keyif ve inandırıcılıkla yazdığı bu diyaloglar aracılığıyla asıl yaptığı şey kahramanlarının tarihe bu ölçüde hükmeden kişiler olduklarını bize hissettirmesi, bize bunu inandırmaya çalışmasıdır. Kahramanların tutumları, birbirlerine karşı oldukları kimi zaman kabadayıca, kimi zaman çelebice, kimi zaman da kuşkuculuğa batmış tutumların dengesi, birbirlerine sır verir gibi söyledikleri tarihsel bilgiler ya da yorumlar, şakalaşmalar, takılmalar, konuştukları İstanbul Türkçesinin edası, günlük dilin ve ruh hallerine uygun cümle yapıların kullanımı, bütün bunlar tıpkı Hamlet'teki kale burçları, gece bekleyiş ve hayalet gibi işlev görürler ve Kemal Tahir'in o çok tartışılan bilgisini dramlaştırır. Bilgi denen şeyi dramlaştıran ya da gerilimli şekle sokan bir başka unsur onun veriliş zamanıdır. Bir konakta saklanan eski iddiatçılar, Yorgun Savaşçı'nın bu ilk bölümlerinde bir yandan bizde, batıda olduğu gibi özel mülkiyetin yerleşip gelişemeyeceğini, devletin ihya edici olduğunu ya da devletin 2. Padişah Sultan Orhan'dan bu yana modern anlamıyla devletçi olduğunu tartışarak bize aktarırlarken, diğer yandan bütün bu diyaloglara tanık olan Yüzbaşı Cemil, saklanma koşulları içerisinde sevgilisinin 2 aylık gebe olduğunu öğrenir. Onunla evlenmeye karar verir ve evlenir. Nikahın kıyılması ve bir odaya kapanan yeni evlilerin sevişmesiyle başlayamadan evin polis tarafından basılabileceği öğrenmeleri, Yüzbaşı Cemil'in evi terk etmesinden bir süre sonra evin gerçekten basıldığını, bir pencerenin aydınlanmasından anlaması, ustaca düzenlenmiş bütün bu gerilim unsurları batılılaşmanın nasıl kullandığı yolunda bir tartışmayı izler. Devletin zenginleştirdiği, ister istemez devletin emirleri kalır. Batılılaşmak bunun için kurtaramadı bizi. Devleti güçleştirmeyi kullanacak yerde zengin yetiştirmeyi de kullandık batılılaşmayı. Polisiye ve cinsel gerilim sonuçlandırmadan bir noktada tutmak, bir gerginlik anında tarih, devlet, siyaset konusunda kahramanlarını gevezeliğe tutuşturmak, gevezeliğe daldık, lafa tuttuk seni damat bey. Kemal Tahir'in belirgin bir anlatım stratejisidir. Berna Mora'nın gelirimi söndürdüğü ve gerçeklik etkisini yok ettiği için Kurt Kanunu örneğini vererek karşı çıktığı bu stratejinin Bana kalırsa bambaşka bir sonucu vardır. Kahramanların telaşının, okurun bunlara uygun beklentilerinin şiddeti, gerilim, bilgi olarak metinden ayrılabileceği söylenen yapıştırma parçaları anlatının ayrılmaz bir parçası kılar. Onları da gerilimin bir parçası olarak okuruz. Bu yapısal özellik yüzünden gevezelikler, bitmez tükenmez konuşmalar, romanın yapıştırma, ek parçaları vesaire diye kusur olarak görülen özellikler aslında Kemal Tahir romanlarının en önemli vazgeçilmez parçaları olur. Bu yüzden Kemal Tahir'in romanlarında sıkı kurulmuş olay örgüsünü ve gerçekçilik duygusunu zedeleyen diyaloglar gevezelik vardır demek yerine Kemal Tahir'in romanlarında keyifle yazdığı ve keyifle okunan diyaloglarının gevezeliklerinin arasına hareketi hızlandıran olay örgüsü yerleştirilir demek daha yerinde olacaktır. Batılılaşma ihaneti derken Kemal Tahir'in metnini sıradan milliyetçi, batı karşıtı buyurgan bir metin durumuna düşmekten kurtaran ihanet kelimesinin geleneksel içeriğinden koparıp bir sır haline sokan şey de işte dilin bu şenliğidir. Çoğu zaman kendi kendini de ciddiye almadığı için ciddiye gerçekten alınmak istediği zamanlarda da inandırıcı olamayan bu Kemal Tahir dili okurda batıcılık konusunda belli belirsiz bir kuşku uyandırmakla kalır yalnızca. Daha önemli olan şey ise siyasi, ideolojik, kültürel, medeniyete ilişkin son derece ciddi ve erkeksi kuşkuların Kemal Tahir'in cinsellik, matrak, alay, hikaye, zevki ve günlük hayatı malzemesiyle yaptığı hiç de resmi olmayan bir konuşma diliyle seslendirerek kendi kendine çürütmesidir. Kemal Tahir'in otoriter devletçiliği ile özgürlükçü dili ve üslubu birbiriyle çelişir. Bu çelişme onu tartışmalı ve canlı kılar belki. Ama pek çok noktada romanların havası, iddiası ve dil coşkusu onların arkasındaki düşünür, Kemal Tahir'e devlet sorumluluğu taşıyan, devletin talihsizlikleri için kederlenen ve büyük harflerle büyük sorunlardan ve ihanetlerden söz eden buyurgan düşünüre ters düşmesi ondan alınabilecek zevkleri zedeler. Kemal Tahir'in romanlarının hayata dönük zengin dili ve mizahı, siyasetçi ve düşünür Kemal Tahir'den çok daha gerçekçi ve doğrucudur. Kemal Tahir'i işte sık sık bu yüzden sevdiğimi söyleme gereğini duyarım. Çünkü bu dili öne çıkarmanın, Kemal Tahir'in romanlarındaki karmaşık diyalog yapısının ve dilin açtığı imkanları göstermenin tek yolu, metnin verdiği zevklerden sevgiyle söz edebilmek. Devlet ve batılılaşma konusunda iddialı düşüncelerinden dolayı Kemal Tahir'i sevenler ya da nefret edenler, romanlarındaki dilden ve mizahtan tat alabilselerdi, onu neden sevdiğimi açıklamama gerek kalmazdı. 16. ayrımın sonu, sayfa 178.